Ayrım 5.
Nasıl olsa meydana çıkacağız. Hayır, beni yalnız bulacaklar. Niçin, kimin için geldiğimi anlamayacaklar. İmkanı yok. Seni kurtarmak için ne olsa yapacağım. Adi bir hırsız olduğumu söyleyeceğim. Hırsızlık için eve girdiğimi iddia edeceğim. Bu söz hiç düşünülmeden hemen hemen gayri ihtiyari dudaklarımdan çıkmıştı. Beynimin içi birdenbire aydınlandı. Aradığım çareyi bulmuştum. Kendimi hırsızlıkla itham edecektim. Bu da bir kahramanlık değil miydi? Sevinçten, heyecandan adeta ağlıyor ve Diana'nın ellerini yanaklarını öperek bu fedakarlığa hazır olması için yalvarıyordum. Vedia evvela isyan etti. Kendime sürmek istediğim lekeyi çok çirkin buldu. Verdiğim kararın sükunu içinde, seviştiğimizi duyarlarsa daha mı az hakir olacağım dedim. İnsanın ekmeğini yediği bir adamın karısını sevmesi, 5-10 parasını çalmasından acaba daha mı az çirkindir? Sokaktan gelen sert bir polis düdüğü Vedia'nın son mukavemetini kırdı. Islak gözlerini bir kere daha öptükten sonra ayrıldım. Odama döndüm. Daha yapılacak işlerim vardı. Cemil Kerim Bey'in yazıhanesinde epeyce bir para bulunurdu. Kuvvetli bir soba maşasıyla gözleri kırdım, evrakı karıştırdım. Karanlıkta bulabildiğim parayı bazı eshabı makinesi bozuk bir eski altın saati cebime koydum. Tam zamanıydı. Kapılar hızlı hızlı vuruluyor, yukarıda pencereler açılmaya başlıyordu. Kapıyı kendim açmak, polise teslim olmak fikrindeydim. Fakat biraz evvel Vedia'dan ayrıldığım merdiven başında kuvvetim kesildi. Basamaklardan birine oturdum, yüzümü ellerimin içine sakladım. 24. İki gün iki gece tevkifhanede kaldım. Üçüncü gün akşamına doğru Celal beni kefalet ile tahliye ettirmeye muvaffak oldu. Arkadaşım nedense gece beni yalnız bırakmak istemedi. Zorla evine götürdü. Yorgunluk ve teessürden hastaydım. Erkenden beni yatacağım odaya çıkardı. "Şimdi uyu İffet. Yarın sabah uzun uzun konuşuruz," dedi. Celal elindeki şamdanı küçük bir lamba iskemlesinin üstünde bırakıp çıkarken şaka ettim. "Ne cesaretle beni evine getirdin Celal. Ya seni soyup kaçarsam?" dedim. "Sen beni budala mı sanıyorsun İffet?" dedi. "Aklınca budala sorgu hakimi gibi beni de mi kandıracaksın?" Şaşırdım. "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. Celal, "Bırak şimdi, hadi uyu. Yarın kulaklarını çekeceğim," dedi. Kapıdan çıkıyordu, kolundan yakaladım. "Bu gecede meraktan uykusuz kalmamı istersen git," dedim. Çarnaçar döndü. Gözlerimin içine bakarak söylemeye başladı. "Çok budalalık ettin İffet. Kendini göz göre göre ateşe attın. Ben zaten vakayı işitir işitmez anlar gibi olmuştum. Dün hakimi gördüm, ifadeni okudum. Fikrim daha kuvvetlendi. Dünyada hiçbir hırsız bu kadar kendini itham etmez. Sonra seni görünce zerre kadar şüphem varsa o da gitti. Saf bir çocuk olduğunu bilirdim. Fakat bu derecesini aklıma getirmezdim. Sapsarı kesildiğimi hissediyordum. Sakın sorgu hakiminin yanında ağzından bir şey kaçırmayaydın," diye sordum. Celal muzafferane güldü. "Görüyorsun ya," dedi. "Nasıl ağzınla da itiraf ediyorsun. Müsterih ol. Dilimin ucuna kadar geldi fakat söylemedim. Çünkü hakikati meydana çıkarmak lazım gelecek. Biraz evvel halsizliğimden eser kalmamıştı. Hırçın bir tavırla. Bunu yapamazsın Celal. Seni namuslu bir yurttaş diye tanıyorum," dedim. Celal gittikçe ateşlenerek söylemekte devam ediyordu. "O kadını sevdiğini zaten anlamıştım. İsmini ağzına almaktan çekiniyordun. Birkaç kere seninle açık konuşmak, tehlikeli bir oyun oynadığını anlatmak istedim. Dilim varmadı. Şimdi hakikati bana olduğu gibi söyle. Belki bir çare düşünürüz." İnkar etmek beyhudeydi. Arkadaşım her şeyi biliyordu. "Dinle beni Cemal," dedim. "En iyi arkadaşımsın. Fazla olarak sırrımı da biliyorsun. Beni beyhude üzmek istemezsen, onu çok seviyorum. Namusunu kurtarmak için bundan başka çare yoktu. Bu fedakarlığı seve seve yaptım. Hiçbir zaman pişman da olmayacağım." Celal meyus bir hiddetle başını sallıyordu. "Yakında görürüz İffet, görürüz." Ben sakin bir kanaatle devam ettim. "Tekrar ediyorum, yaptığım bu iş için pişman olmayacağım. Herkes beni kabahatli zannedecek. Belki ağır bir cezaya uğrayacağım fakat ne ehemmiyeti var? Değil mi ki seviyorum? Değil mi ki bu fedakarlığı onun için yaptım? Bana hiç acıma Celal. Benim Tasavvur edemeyeceğin kadar zengin tesellilerim var. İçimde yorgun bir vecdin heyecanları vardı. Çekeceğim ıstıraptan bir saadet gibi bahsediyordum. Celal kesik ve acı bir gülüşle, "Ah biçare çocuk," dedi. "Bunlar öyle genç hareketlerdir ki insanı daima yarı yolda bırakır. Kendini iyi yokla İffet. Biraz evvel zehir gibi acıydın. Yüzüme bakmaktan çekiniyordun. Şimdi ise kalbin rikkat ve muhabbetle dolup taşıyor. Sebebini anladın mı? Sırrını bildiğime, fedakarlığını anladığıma kanaat ettin de ondan. Bir gün gelecek ki ne benim seni anlamam, ne hatta onun aşkı seni teselliye kâfi gelmeyecek. Bu işi düzeltmek için bir çare bulalım. Sen cemiyete karşı isyan halinde yaşayabilecek insanlardan değilsin." Gece yarısına kadar Celal'le münakaşa ettik. Arkadaşım Cemil Kerim Bey ile bir uzlaşma yolu bulmak istiyordu. Ben böyle bir teşebbüsün onda şüpheler uyandırmaktan başka bir netice vermeyeceğini iddia ettim. "İşi cereyanına bırakalım. Ben her şeye razıyım," diyordum. Birbirimizi ikna edemeden ayrıldık. Celal'in hakikati anlaması beni ürküttüğü kadar da sevindirmişti. En sevdiğim, en ehemmiyet verdiğim bir arkadaşın gözünden düşmemiş olmak bana büyük bir kalp kuvveti veriyordu. 3 günden beri ilk defa içimde biraz sükun ve ümitle uykuya daldım. 25. Tesadüfe ödenmez bir şükran borcum vardır. Muhakeme günü hava pek fena idi. Sokaklarda sert bir karayel fırtınası esiyor, bir gün evvel başlayan kar gittikçe şiddetini arttırıyordu. Sokaklar gibi mahkeme koridorları da karanlık ve boştu. Salonda birkaç memurdan, dava vekilinden başka kimse görünmüyordu. Celal çok müstarip ve sinirliydi. Beni köşeye çekti, "İffet," dedi, "hayatının en tehlikeli bir dönüm noktasında bulunuyorsun. Hem avukatın hem arkadaşınım. İki cihetten seni korumaya mecburum. Hakikati sana bütün açıklığıyla söyleyeceğim. İstikbalin bugün bu mahkemenin vereceği karara bağlıdır. Bugün sana bir kızgın damga vurulacak. Halk artık seni bir gece hırsızı diye tanıyacak. Halbuki sen fakirsin. Yaşayabilmek için başkalarının itimadına, hürmetine muhtaçsın. Görüyorsun ya ne kadar açık söylüyorum." Hafifçe titreyen ellerini ellerimin içinde sıkarak cevap verdim. "Çare yok Celal. Ne yapayım? Mahkeme huzurunda ben hırsız değilim. Gece o köşke para çalmak için girmedim. Maksadım başkaydı mı diyeyim. Görüyorsun ya başka türlü hareket etmeye imkan yok. Ne yapalım? İş olacağına varır." Biraz sonra sanık sandalyesinde oturacak, o imiş gibi ellerini okşuyor, onu teselli ve kuvvet vermeye çalışıyordu. Salon yarı karanlıktı. Kalın bir paltoya bürünmüş, ihtiyar bir hakim kesik kesik öksürüyor, işitmek için güçlük çektiğim ağır cansız bir sesle bana bir şeyler soruyordu. Suallere kısa açık cevaplar verdim. Mahkeme uzun sürmedi. Bu soğuk kasvetli yerden kurtulmak için herkeste sabırsızlık var gibiydi. Savcı mahkumiyetimi istedi. Celal uzunca bir nutukla beni müdafaa etti. Biraz sonra zorla haneye tecavüz, çekmece kırarak hırsızlık cümlesiyle 6 ay hapse mahkum oluyordu. Celal yine bir hırçınlık buhranı geçirdi. İstinaftan bahsetti. "Beyhude yoruluyorsun kardeşim," dedim. "İstinaf azabımı uzatmaktan başka bir işe yaramayacak. Ne olacaksa bir an evvel olup bitsin." Artık birbirimize bir şey söylemiyor, ağır ağır koridoru takip ediyorduk. Merdiven başında duvarın dibine çömelmiş, ağarmış başını ellerin arasına almış bir ihtiyar gördük. Celal birdenbire olduğu yerde durdu. Ben gayri ihtiyari ellerimi yüzüme kapadım. Bu adam Mahmut Efendi'ydi. Eski elbiseleri erimiş, karlarla, beyaz sakalı, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Titreye titreye yanıma geldi. Beni kollarının arasına aldı. "Ne oldu sana İffet, ah çocuğum," diye boğula boğula ağlıyordu. Düşkünlüğümün, zavallılığımın derecesini o dakikada anladım. Biraz evvel kendime bir kahraman gözüyle bakıyordum. Mahmut Efendi ile 1-2 dakika kadar merdiven başında durduk. Birbirimize söyleyecek söz bulamıyorduk. Ayrılacağımız zaman tekrar boynuma sarıldı, sonra ıslak kukulatasını başıma geçirdi, ayağını sürüye sürüye merdivenlerden indi. "Celal, ne kadar sarardın İffet," dedi. Ben gülümsemeye çalışarak, Bu darbe hepsinden zorlu geldi diye cevap verdim. 26. Hapse girdiğim vakit koğuşlarda tamirat vardı. Mahkumlardan bir kısmı ağıldaki koyunlar gibi koridorlarda üst üste yatıyorlardı. Tavsiyenin, iltimasın hükmü buralarda da yürüyor. Celal bana küçük bir gardiyan odasında yer buldu. Burası muvakkaten birkaç hatırlı mahkuma verilmişti. Yeni arkadaşlarımdan biri açığı çıkmış bir maliye tahsildarıydı. Öteki kır saçlı bir çapkın ihtiyardı ki bir gün komşularından bir dul kadının evine girmiş, onu tabancayla tehdit etmişti. Üçüncüsü Vasıf Efendi isminde bir defterdar katibiydi. Kalemin mümeyyizini dövdüğü için 8 ay hapse mahkum edilmişti. Dördüncüsü kendi rivayetine göre bir siyasi mahkumdu. Rumelili tahsildar, mihneti kendine zevk etmeyi bilen ehli dillerdendi. Bana evvela o aşinalık etti. Geçmiş olsun efendi ağabey, ne kadar? Bu ne kadarın manasını anlayamamıştım. O izah etti. Yani demek isterim ki kaç aya mahkumsunuz? 6 ay efendim dedim. Tahsildar defterdar katibine döndü. Bu Vasıf efendi. Hıdrellez'le hep beraber çıkacağız. Şimdi ettik 3 arkadaş. Buluruz bir tane daha. Toplarız aramızda birkaç lira. Doldururuz bir kuzucuk. Ben alırım beni mududa. Birazcık da rakı aldım mı gel keyfim gel. Yaparız bir alem babanın canı için. Baba dediği ihtiyar çapkındı. O galiba hapishanede bizden fazla kalacaktı. Baba kızdı. Tatsız tatsız söylenme Allah aşkına dedi. Senin galiba cumalığın uygun. Tahsildar aldırmadan sözüne devam etti. Ama sakın kafaları çekmeyelim. Yine bir halt ederiz. Akşamleyin maazallah yine hepimizi getirirler buraya. Vasıf Efendi bana ne ile itham edildiğimi sordu. Çekinmeden hırsızlık efendim diye cevap verdim. Katip dikkatle yüzüme bakıyordu. Tabii iftira dedi. Ben hayır, maalesef doğru efendim dedim. Rumelili tahsildar kahkaha ile gülmeye başladı. Amma açık söylersin be birader. Ama severim açık sözlü insanı. Oldu bir şey, çıktı elinden bir kaza, ucunda ölüm yok ya. Herif kitaba uydurur, alır çuval ile. Kimse demez bir şey. Ama sen alırsın 5-10 kuruş, tıkarlar böyle deliye. Baba tahsildarla alay etmeye başladı. Doğru sözü seversin de sen niye yalan söylersin? Tahsildar birdenbire ciddileşti. Hakim karşısında bulunuyormuş gibi boynunu bükerek, tövbe yalan söylemem be babacığım. Aldım o paraları geliyordum. Başladı yağmur yağmaya. Fesi yeni kalıplattık, binelim şu tramvaya dedim. Arka tarafta dururken haramzadenin biri, na şöyle gelir yanıma, dayanır omuzuma. Çantanın bir ucundan sokar elini. Tahsildar ayağa kalkmış, tiyatroda rol yapar gibi hırsızlık sahnesini oynamaya başlamıştı. Baba fesini başından çıkarıp önüne attı. Dinlet buna diye gülmeye başladı. Şu paraları çıtır çıtır yedin. Nerede yedin bakalım onu anlat. Bir Nazlı Canan ile yedinse helal olsun. Yok enayi gibi kumara filan verdinse yanarım. Tahsildar sözü kapatmak için babayı alaya almaya başlamıştı. Bilir misin bu ihtiyar ne yaptı birader? Sakalından da utanmaz. Dul kadıncağızın üstüne silahla yürüdü. Genç katip köşeden içini çekti. Gönül gence ihtiyara bakar mı birader dedi. Baba da derin bir göğüs geçirdi. Hakkın var evlat. Gönül gence ihtiyara bakmıyor. Mamafi kabahat yine bende değil. Efendim bu dul bir kadındı. Rahmetli bir arkadaşın karısıydı. Kocası daha sağken aşifteliğe başlamıştı. Ben evlerine gittikçe kapı aralıklarından bakar, sofrada fıkır fıkır gülerdi. Mesela kahve pişirirdi değil mi? Kolunu alimallah dirseğine kadar sıvar da tepsiyi öyle kapıdan uzatırdı. Ben yine arkadaş karısı diye la havle çekerek önüme bakardım. Derken efendim kocası öldü. Ne kadar olsa dişi kişi, işlerine bakmaya başladım. Hem komşu hem dul kadın hem bunca yıllık arkadaş karısı. Tahsildar yattığı yerde kahkahayla gülüyordu. Ömürsün be baba, sevaba girmek için tabanca çektin ha? Baba istihfaf ile dudaklarını kıvırarak, ne saman gibi tatsız herif dedi. Sonra hikayesine devam etti. Derken efendim, bu kadın pingirdemeye başlar. Meğer fikri beni soymakmış. Biz de işte gönlümüzü kaptırıverdik. Başladık hediyelere. Kebap kestaneden iskarpine varıncaya kadar ne isterse alırız. Varımızı yoğumuzu uğruna sarf ederiz. Ama gel gör ki fındıkçı bana kendini namuslu satar. Uzatmayalım efendim. Bu kadının mahalleden bir züppeyle görüştüğünü haber alırız. Bir gece kafam biraz dumanlıydı. Ne olursa olsun dedim. Bahçe duvarından atladım mutfaktaki taşlığa. Oradan bahçe üstündeki odasına girdim. Kadın beni görünce başladı bağırıp çağırmaya. Dur bre, Allah belanı versin, gürültü etme. Kötü bir niyetle gelmedim. Bir iki çift lakırdım var dedim. Dinlemez, bir gürültü, bir patırtı derken komşular geldiler. Yakayı ele verdik. Hain karı bir de tabanca çekti diye bana iftira etmez mi? Gerçi üstümde bir tabanca vardı ama işe yaramaz külüstür bir şey. Hasılı bir fındıkçı kaltağın uğruna başımız ateşe yandı. Tahsildar gibi bu ihtiyar da şen tabiatlı bir adamdı. Birbirleriyle kah kavga ederler, kah dertleşirlerdi. Katip Vasıf Efendi'ye gelince 30 yaşlarında, uzun boylu, iri yapılı, saf bir adamdı. Defterdarlığa 16 yaşında girmişti. 14 seneden beri bu dairenin kahrını çekiyorum. Maaş bin bela ile 700'e çıktı. Elde bir sanat yok ki tepip gideyim. Ben mazlum adamım, çalışmaktan yılmam. Mümeyyiz, kalemin bütün işlerini bana yükletirdi. Fazla olarak beni çarşıya gönderir, evinin etini, zerzevatını aldırır, hasılı uşak gibi kullanırdı. Başımda bir koca aile var, ekmekten olmayayım diye tahammül ederdim. Böyle olduğu halde yine yaranamadım. Bir gün hiç yoktan bir mesele için beni müdüre şikayet etti. Beyim, günah değil mi? Beni ekmekten edeceksin dedim. Fena halde köpürdü. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Zaten canıma yetmişti. Ayağımın altına aldım. Ağzından burnundan kan getirinceye kadar dövdüm. Mesele sade hapiste bitse yine iyi. Beni bir daha devlet işlerinde kullanılmamak üzere kovdular. Vasıf Efendi ekseri kalem adamları gibi uyuşuk ve evhamdı. Ara sıra bana dert yanarken, benim için hayat bitti, açlıktan öleceğim diye çocuk gibi ağlıyordu. Dördüncü arkadaşımız kendini beğenmiş tuhaf bir adamdı. Adi bir dolandırıcılık yüzünden 9 aya mahkum olmuştu. O bunu bir politika cürmü sayıyor, konuşmaya tenezzül etmiyordu. Benim geldiğim gün fena halde kızmış, hapishane müdürüne bir tezkere yazarak kendisini adi ev hırsızlarıyla bir odaya koymalarından şikayet etmiş. Bunu birkaç gün sonra maliye tahsildarından öğrendim. 27. Günler, haftalar birer birer geçiyordu. Bu alemin gürültüsüne, hüzününe, neşesine bigane yaşıyordum. Halimden utanmıyordum. İçimde ne teessür ne de korku vardı. Etrafımdaki insanlar bana rüyada görülmüş çehreler gibi silik, yabancı geliyordu. Aşkım mı daha ziyade artmıştı, vücudum mu hastaydı, bir yarım uyku içinde uzanıp yattığım yatakta küçük bir hareket etmek, gözlerimi takıldığı yerden ayırmak bana tahammül edilmez bir azap gibi geliyordu. Yiyip içmekten de kesilmiştim. Buna mukabil içimde hiç sönmeyen bir sarhoşluk vardı. Dünya ile alakamı kesmeme karşı gönlümde ayrı bir alem açılıyordu. Hiçbir kaydı, hiçbir yorgunluğu olmayan bir alem. İnsan mesafeleri kendi vücuduyla mı geçiyor, yoksa onlar kendiliğinden mi ayaklarına geliyor, belli değil. Vedia göğsümde yattığı, hareketiyle kanımı tutuşturduğu dakikalarda bile bu kadar benim olmamış, bu kadar beni mesut etmemişti. Bu herhalde rahatsızlıktan, üzüntüden gelme bir vücut rahatsızlığı olacaktı. 1 Şubat günüydü. Haftalardan beri devam eden şiddetli yağmurlar kesilmiş, parlak bir güneş doğmuştu. Pencerenin karşısındaki harap bahçe duvarlarının kovuklarında yeşil otlar bitiyor, ortalıkta bir bahar kokusu dolaşıyordu. Gardiyanlardan biri yanıma geldi, Karamürsel'den gelmiş bir hanımın beni görmek için müsaade aldığını söyledi. Yüreğim şiddetle çarpıyor, yerimden kalkmaya kuvvet bulamıyordum. Bu gelen vediaydı. Haftalardan beri kendi kendime itirafa cesaret edemeden bu ziyareti bekliyordum. Ben onun için hayatımı kırmıştım. O da benim için mutlaka bir tehlikeyi göze alacaktı. Zaten sabahleyin ortalık günlük güneşlik görünce bugün fevkalade bir şeyler olacağını anlamıştım. Geçen yaz Gedikpaşa'daki odamda hasta yatarken de Vedia Karamürselli bir akraba kızı diye beni görmeye gelmişti. Mutlaka yine kapalı bir dışarılık çarşafına bürünmüştü. Gardiyanı takip ederken Vedia'nın ince yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Bütün aşkım gözlerimde onu görür görmez tedbirsiz bir harekette bulunmamak için kendimi sıkarak hapishane katibinin odasına girdim. Beni görmeye gelen kadın Vedia değil, Karamürselli, Hatice halamdı. Halam yüreği yandığı, gözleri yaşla dolduğu halde kendini zapt ediyor, "Üzülme İffet, insan olanın başına her şey gelir," diye beni teselliye çalışıyordu. Yarım saat kadar oturduk. Halam hırsız olmama bir türlü inanmıyor, "Bilmiyorum İffet, sana iftira ettiler," diyordu. Söylediğime inanmıyor muydu? Bu derece düştüğümü aklına sığdıramayacak kadar mı beni seviyordu? Yoksa bana sadece acıdığı için mi böyle söylüyordu? Anlayamadım. Sözü değiştirmek için ona Damlacık çiftliğine dair havadis sordum. Zavallı halamın kendi başında da büyük dertler vardı. Birkaç seneden beri çiftlikte işler iyi gitmiyordu. Damatları ipin ucunu kaçırmışlar, onu boğazına kadar borca sokmuşlardı. Birkaç aya kadar çiftlik satılacaktı. Halam borçlar verildikten sonra kendisine kalacak birkaç kuruşla İstanbul'da bir ev almak istiyordu. Onu dalgın dalgın dinlerken aklıma bir şey geldi. Uğradığım felaketlerden biraz da bu Hatice halam mesuldü. Bana Damlacık çiftliğinde değirmenin masalını anlatmasaydı acaba böyle mi hareket edecektim? Halam beni görmek için ihtiyar haliyle ta Karamürsel'den kalkıp gelmişti. Buna memnun olmam lazımdı. Halbuki bilakis içimden darılıyordum. Bu ziyaret bende acı bir kanaat uyandırmıştı. Şimdiye kadar sevdiğim, hürmet ettiğim insanların benim için öldüğünü anlıyordum. Ben artık damgalı bir sefildim. Hiçbir sevdiğimin yüzüne bakamayacaktım. Karşılarında daima başımı önüne eğecektim. Onlar bana sadece acıyacaklardı. Sonra katibin odasında halamı gördüğüm dakikada Vedia'dan bütün ümidimi kesmiştim. Buna ne sebep vardı? Halam geldi diye onun mutlaka gelmemesi mi lazımdı? O günden sonra artık Vedia'yı beklemedim. Büsbütün yalnız ve ümitsiz kaldım. 28. Vaktim tamam oldu. Bir pazar günü ikindiye doğru beni Vasıf Efendi ile beraber hapisten çıkardılar. Genç katip kendini tutamıyor, "Allah bir daha kısmet etmesin, nasipte bu da varmış," diye ağlıyordu. Sultanahmet'ten tramvay mevkiine kadar beraber geldik. Yollarımız buradan ayrılıyordu. O Edirne Kapı'daki ailesine gidecekti. Ben daha ne yapacağımı bilmiyordum. Güzel bir Mayıs günüydü. Kalabalık bir halk deniz kenarına doğru gezmeye gidiyordu.